Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. On yedinci lemmadan 14. nota. Tevhide dair 4 küçük remizdir. Birinci remiz, ey esbab perest insan, acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor, onun binasında sarf edilen cevherlerden bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor, diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alem-i ervahtan, bir kısmı alem-i misalden ve levh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret etvarında dağılmış bir saray acip ve bir kasrı gariptir. Evet. Tevhide dair 4 küçük remizdir. Birinci remiz. Ey esbab perest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor, yani önceden yapılmış değil de her an yapılan bir sarayı örnek veriyor. Gözümüz önünde bir sarayın yapıldığını müşahede ediyoruz. Örnek o. Anlatılan örnek. Geçen kardeşlerle 8. Abilerle 8. sözü mütala ettik. 8. sözün fihristinde şöyle bir ifade geçiyor. Aslı Suhuf-u İbrahim'de bulunan bir örnek, bir misal. Yani 8. sözde verilen örnek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen Suhuf'ta aslı bulunan bir örnekmiş. Dolayısıyla özellikle aklın anlamakta zorlandığı ya da ifade etmekte, toparlamakta zorlandığı bazı hakikatları örneklerle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hem diğer peygamberlere, hem Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine, hem de Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ifade ediyor. Örnekle olayı anlatmak adetullah'tır, sünnetullah'tır. Ve sünnet-i peygamberidir. Hem Allah'ın sünnetidir hem peygamberimizin sünnetidir. Dolayısıyla burada da bir örnekle olay anlatılmaya çalışılıyor. Bir kasrın yani bir sarayın yapıldığını gözlerimizle müşahede ediyoruz. Nasıl bir saray? Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Sarayda kullanılacak malzemelerin ya da cevher tabirini kullandı. Çok antika sanat yani. O antika sanat, kullanılan antika sanatların bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Dünyanın başka yerinde yok. Diğer kısmı Endülüs'te, yani bugünkü İspanya'da, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Yani dünyanın sadece bir yerinde olan, belki binlerce mücevherden, cevherden meydana gelmiş bir saray, taşlarıyla, binasıyla, çatısıyla, içindeki özelliklerle aynı anda, aynı günde yapılıyor. Oradan taşlar geliyor, mücevherler geliyor ve saray yapıldığını gözümüzle müşahede ediyoruz. Böyle bir saray olsa, böyle bir sarayı bir hakim mucizekar, bir sultan mucizekar yapsa, binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan, yani doğu batı, kuzey ve güneyden o cevherli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen, aynı günde dünyanın her yerinden gerekli olan ve sadece orada olan taşlar, bu çok önemli, sadece orada olan taşlar aynı günde getiriliyor ve yapılıyor. Gözümüzle görüyoruz. Peki böyle bir durumda hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta, o sarayı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. Bu bize neyi gösterir? Bütün dünyaya hükmü geçmeyen o saray yapamaz. Öyleyse o saray yapılması gösteriyor ki bu saray yapan zat bütün dünyanın hakimidir. Şimdi böyle bir saray yok dünyada, böyle bir insan da yok. Ama böyle bir olay olsa bize bu manayı verir. Olabilse dünyaya hakim olan bir insan olsa, belki günümüzün şartlarında bir günde böyle bir şey hiç olmazsa imkan dahilindedir. Yani en azından imkansız değil. Demek ki verilen örnekler zor gerçekleştirilmesi ama imkansız değil. Yani imkansız olan bir şey örnek verilmiyor. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olsa dünyanın hakim olduğunu gösterir. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Buradaki hayvandan maksat canlı. Her bir canlı Allah'ın işte o şekilde yapılmış bir Allah'ın sarayıdır. Hususan insan o sarayların en güzeli, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Evet. Bu konunun sözlerde bir kısa izahı var. Oradan okuyayım. Enteresan. Böylece insan kendimizi de anlamış oluyoruz. Yani burada Cenab-ı Hakk'ı anlatırken bizim Allah'ın bir sanatı olduğumuzu izah ederken aynı zamanda bizim de kalitemizi anlatmış oluyor, değil mi? Mesela bir şey anlatıyorsunuz, Edirne'deki Selimiye Camisi'ni. Edirne'deki Selimiye Camisi'nin özelliklerini anlata anlata bitiremiyorsunuz. İşte diyorsunuz bunu yapan usta şöyledir, bunu yapan usta böyledir. Evet, başka şeyler, eserler de var ama bu eserin yerini hiçbir tutmaz derken, anlatırken esasen, esas itibariyle ustasını tarif ettiğimiz halde bunun zımnında, bunun içinde saray şey demek etmiş oluyor, değil mi, cami? Öyle ya, Edirne Camisi başka diyoruz bak. Edirne Camisi'ni demek etmiş oluyoruz. Ya. Dolayısıyla biz Allah-u Teala'nın birliğini ve bizim Allah'ın bir sanatı olduğumuzu anlatırken böyle değerli bir sanat olmamız itibariyle bizim de Allah katındaki değerimiz ve mevzuat içerisindeki acayip bir sanat olmamız da nazara verilmiş oluyor. Yani değerimizi de anlamış oluyoruz bu vesileyle. Evet. Yirmi ikinci sözden. Evet. Kısaca okuyayım. Üçüncü burhan ve üçüncü lema da var. Gel bu müteharrik antika sanatlarına bak. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış, adeta bu koca sarayın bir küçük nüshasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçücük müteharrik makinelerde bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acip sarayı küçük bir makine dercesin? Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir alemi içine aldığı halde tesadüfi veyahut abes bir iş içinde bulunsun. Demek bütün gözün gördüğüne kadar antika matinler var, o gizli zatın birer sikkesi hükmündedirler. Belki birer dellal, birer ilanname hükmündedirler. Lisan-ı hallerle derler ki, biz öyle bir zatın sanatıyız ki, bütün bu alemimizi, bizi yaptığı ve suhuretle icat ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Diğer üçüncü okuyayım. Evet. O zihayat, mesela şu insan, adeta kainatın bir misali musavvarıdır. Evet, beraber gidiyoruz. Dikkatle dinleyelim. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı alem-i ervahtan, yani nasıl ki bir saray yapılırken dünyanın değişik yerlerinden o sarayın taşları, cevherleri bir anda toplandı, o saray yapıldı. Demek ki insan da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kasırların, sarayların en acib, en garibidir. Ve insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alem-i ervahtan, ruhlar aleminden bizi anlatıyor. Biz nasıl bir saraymışız? Nasıl antika ve acip bir saraymışız, onun izahı. Mesela bize gelen taşlardan birisi ruhtur. Ruhumuzun ruhlar aleminden başka bir yerde bulunması mümkün mü? Yok. Ancak ruhlar aleminden alınmış bir cevher. Ve ruhlar alemine sahip olmayan o ruhu bu saraya koyamaz. Bir. Bir kısmı alemi misalden. Alem misal, mesela buna hayali örnek verebiliriz. Hayal, alem misalden geliyor. Ve bir kısmı levh-i mahfuzdan. Mesela bizde hafıza denen bir özellik var. Hayatımızda yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, kokladığımız, düşündüğümüz, tefekkür ettiğimiz, yani bizimle alakalı her şeyin kaydedildiği küçük bir makine, küçük bir cevher, bir taş. Bu saray binasına yerleştirilmiş ne kadar büyüklüğünde? Mercimek tanesi büyüklüğünde bir cevhere Cenab-ı Hak hayatımız boyunca bizimle ilgili yakından uzaktan ne varsa, ne ilgili alanımıza girmişse hepsi orada kaydediliyor. Peki bu taş nereden gelebilir? Bu taş ancak levh-i mahfuzdan gelir çünkü başka yerde yok. Öyleyse o taşı oraya koyacak zatın levh-i mahfuz ezeliğe de sahip olması gerekir. Evet, sonra diyor, diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği halde. Onlara tekrar döneceğiz, şöyle devam edeyim. Şimdi insan denen zihayat, mesela şu insan, adeta kainatın bir misali musavvarı, sanki kainat eğer bir memleketse, bir ağaçsa, ne derseniz kainata, o kainat alemlerinin bir küçük özeti, örnek verecek biraz sonra. Şecere-i hılkatin bir semeresi, eğer kainata bir ağaç nazarla bakılırsa, insan o ağacın bir semeresi, bir meyvesi. Dikkat edin. Ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki envay alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zihayat bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir Allah. Katrenin özelliği, faraza diyelim biz okyanustan bir katre alsak, o katredeki özellikler okyanustaki bütün özellikleri gösterir mi? Yani okyanusta su hangi özellikleri taşıyorsa o katrede de vardır. Öyle değil mi? Bir adamın gözyaşından bir katre alsanız onun gözyaşına girip bütün özelliklerini içine alır. İnsandan bir katre alın, katre, bir tane hücre alın, bitti. O insanın bütün özelliklerini size anlatabilir. Ağaçtan bir katre alın, bir çekirdek, o çekirdek ağacın bütün özelliklerini size anlatabilir. Demek ki kainat ağacından ya da kainat denilen insana kübra olan mevcudattan, büyük insan denilen mevcudattan alınmış bir katredir insan. Demek ki o katreyi iyi okuyabilsek bütün kainat alemlerini teker teker okuyabilir. Öyleyse insanda ne varsa bütün kainatta vardır. Öyleyse kainatta ne varsa bütün insanda vardır. Ne gibi? Ağaçta ne varsa küçücük ölçücüklerle, küçücük mizancıklarla çekirdeğinde vardır. Öyleyse çekirdeğinde ne varsa iyi okursak ağacını da okuyabiliriz. Ağacını da vardır. Ya. Demek ki kainat bir ağaç. İnsan o ağaçtan süzülmüş. Gayet hassas ölçücüklerle süzülmüş bir katredir. Örneklerini verecek. Demek şu zihayatı halk etmek, evet. Demek ki bütün bu 18 bin alemi havi, cami olan, şu insan denilen değerli varlığı, şu kainat denen büyük alemden hassas ölçücüklerle süzen zat kim olabilir? Şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. Nasıl ki o sarayı yapan zatın bütün dünyaya hakim olması gerekir ki o sarayı aynı günde aynı anda yapabilsin. Öyleyse şu insan denen acil saray yapacak zat da bütün kainata sahip olan zat olabilir. Yoksa bütün kainatı kabzayı tasarrufa tutamayan insanın bir taşına müdahale edemez. Ne oraya bir taş koyabilir ne oradan bir taş alabilir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki bir kelime-i kudreti mesela bal arısını eksel eşyaya bir nevi küçük firişte yapmak mesela bir sayfede insanda şu kainat kitabı kainatın ekser meselelerini yazmak Allah'ın kanununu bize anlatıyor. Yani Cenab-ı Hak her şeyden bir şeyi süzüyor, onun özeti şeklinde yaratıyor. İşte onlardan birisi mesela insanı kainattan süzmüş bir sayfa gibi. Hem bir noktada mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını derc etmek. Gözümüzde gördüğümüz şey örnek veriyor. Ya hiç böyle olayı hayali böyle bizim aklımızın anlayacağı şekilde izah etmiyor. Son derece dünyada yaşadığımız gördüğümüz şeylerle bizi ve hiç kimse inkar etmeyecek. Mesela ben insanın şeyini örnek verdim. Hücresini. İnsan hücresinin insanın bütün özelliklerini taşıdığını herkes anlamayabilir. Ama bakın burada çekirdeği örnek veriyor. Bir incir ağacının bütün programını, bütün özelliklerini bir nokta gibi bir incir çekirdeğine derc etmek. Bunu 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar en aliminin en cahiline kadar herkesin anlayacağı bir örnek. Evet, incir ağacının programını incir çekirdeğinde, bir nokta kadar incir çekirdeğinde derc etmek ve bir harfte insanı tarif ediyor. Bir harf, mesela kalbi beşerde şu alemi kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmasının asarını göstermek. Maşallah. Mesela İşaret-i Hicaz'da Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor. Kainatta diyor 18 bin alemi tecelli eden her bir ismin bir numunesini Cenab-ı Hak insanın ruhuna vedia olarak bırakmış. Emanet olarak bırakmış. Mesela hafızayı örnek verdik. Ruhu örnek verdik Üstad Hazretleri'nin. Bir örnek daha. Şimdi ben de iyilik yaptığım insanlara ya da sözünü tutan kimselere beni dinleyen kimselere karşı iyilik yapma hissi var bende. Böyle bir duygu var. Herhalde herkeste vardır. Benim dediğimi yapmayan, özellikle çoluk çocuğum, çocuk küçükler bir şey dediğimiz zaman benim sözümü yerine getirmeyen ya da iyilik yaptığım halde nankörlük edenlere karşı da içinde bir öfke, bir kızmak ve onu cezalandırmak his ve duygusu var. Öyle değil mi? Peki bana bu duygu nereden geldi? İşte bu da bir cevher. Size kainat aleminden alınmış iki tane cevher örnek. Peki bu saraya bu iki cevher nereden gelmiş? İşte bu kainat sarayının sahibi olan Allah bana mükafatlandırma ve emirlerime, sözlerime karşı iyilik yapan ya da tutan insanları mükafatlandırma hissini cennet aleminden bana koymuş. Ve bu his kainatta cennetten başka yerde yok. Bir de öfkelenme, kızma duygusunu da cehennemden benim bu bedenime koymuş, ruhuma koymuş. O da cehennemden başka yerde yok kainatta. Böyle acayip ve garip bir saray yaratmış. O zaman ne çıkar ortaya? Böyle acayip bir saray yapmak ancak bütün kainata hükmü geçen bir zat olabilir. Şu da diyecek. Hatta her şeyden bir şey yaratmaya bazen örnek istiyoruz. İşte bu örnek onlardan birisi. Her şeyden bir şey ve bir şeyden her şey yaratmak Halik-ı küllü şeye has bir sikkedir diyor. Demek ki bütün kain alemlerinden, yani her alemden süzüp bir tek alem yaratmak bütün alemlere sahip olan zatın iş olabilir. Yoksa mümkün değil. Evet, mesela bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvetle derc etmek elbette ve elbette Halık-ı küllü şeye has ve bu kainatın Rabb-ı Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. Evet. Tekrar okuyalım. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Demek ki biz kainatta en çok parlayan bir yıldızız. En çok dikkat çeken bir varlığız. Ya bir sergiye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz orada bir şey herkesin dikkatini çekiyor. Allah Allah. Bunda özellikler nedir acaba? Diyerek herkes ona temaşa ediyor. Onu merak ediyor, onu soruyor. Demek şu kainatta her şey, her mevcudatın dikkatini çekiyor ama insan daha çok dikkat çekiyor. Ve insanı daha çok merak ediyor mevcudat. Özellikle melaike ve ruhaniyat. Acaba bu parlayan yıldızın özellikleri nedir ki buna daha çok değer verilmiş? Dikkat çekiyor. Şimdi böyle bir antika layık olduğu yerde olmazsa herkes acımaz mı? Siz kaşıkçı elmasının bir lağım çukuruna bırakıldığını görseniz ne yaparsınız? Ya yazık ya. Şimdi böyle bir antikanın layık olduğu yerde bulunmaması her şeyden önce mevcudatın acımasını çekiyor. Acıyor, yazık. Yazık. Sonra da diyor ki ya layıktır ceza. Madem ki kendisini oraya atıyor ya. Onun için mevcudat bizim günahlarımıza acıyor. Üzülüyor. Kendini mahvediyor. Yazık ediyor. Çok değerli ama değersiz yerlerde kullanıyor diyerek üzülüyorlar. Demek ki biz de günah işleyen bir kardeşimizi gördüğümüzde önce üzüleceğiz. Yanacağız. Rahatsız olacağız. Sonra onun telafisi için ne yapabilirsek onun gayretine gireceğiz. Yani kızmadan önce acımak lazım, yazık diye. Evet. Ve o insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alem-i ervahtan, bir kısmı alem misalden ve levh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret etvarında dağılmış bir saray acip ve bir kasr gariptir. Bu nur aleminden kelimesine bir örnek vermek lazım. Soruluyor bazen. Mesela benim gözüm bir, gözümün maddi olarak yapısı var. Bir de gözümün nuru var. Aynen ampul gibi. Bir ampulün yapısı var, bir de ampulün ışığı var. Ampulün ışığına nur diyebiliriz bir nevi. Ve gözün nuru nedir? Benim gözümün görmesi de gözümün nurudur. Eğer gözüm olsa, nuru olmasa ona göz denmez. Ona et parçası denir. Demek ki bir gözün göz olmasını sağlayan onun görmesidir. Oldu değil mi? Demek ki bizim gözümüz için gerekli maddelerin buraya konması ayrı, gözünün görme özelliğinin verilmesi ayrı. Çok farklı. İşte o nur aleminde. Mesela akıl anlaması, o da nur aleminde. Çok farklı ya. Evet. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan Ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfa, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema, yeryüzü ve semavat birer sayfa, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Mesela bir örnek verelim. Bende bulunan cevherlerden bir tanesi, kainatta yaratılmış ve yaratılacak bütün varlıklardan ayrı olan özelliklerim var benim. Mesela benim basit sesimi farklı yaratmış Allah. Yüzümde diğer insanlardan ayrı olacak bir özellik yaratmış Allah. Benim parmağımda bile diğer insanlardan ayıracak bir özellik yaratmış. Benim hücrem bile başka varlığın hücresine benzemiyor. Demek ki bendeki o farklılığı yaratacak zat, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanları anında, nazarında, ilminde olmalı ki benim onlardan farklı olan yönümü yaratabilsin. Tevhid. Öyleyse beni de bütün varlıkları yaratan zat aynı olmalı ki bendeki farkı fark ettirsin. Ve o taşa, o saraya o taşı koysun. Sendeki bulunan taşların daha başka örneği yok. Benzeri var mı? Benzeri var fakat şeyi yok. Aynısı yok. Sana özel yani. Özel, Cenab-ı Hak herkese özel yaratıyor her şeyi. Ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyle de, öyleyse insanın mabudu, ibadet edeceği zat ve melceği, yani iltica edeceği, sığınacağı ve halaskarı ve kurtarıcısı o olabilir ki arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Elhamdülillah. İkinci demiş. Bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Şedid bir hisle onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Çok enfes örnekler. Böyle bir insan olmaz diyoruz. Ama hepimiz bu insanın durumundayız. Yani normalde bir aynaya aşık olan bir insan yoktur dünyada. Ne demek yani? Yani ay, güneşin güzellikleri aynada yansıyor ya, ayna. Güneşin güzellikleri yansıyor ve ayna güzellikleri sizin gözünüze yansıtıyor. Onun için aynanın özelliği de ayna hem kendinde o görünür hem başkasına gösterir. Ayna o demek. Sadece kendinde görünse başkasına göstermese ayna denmez ona. Mesela toprak kendinde görünüyor ama göstermiyor. Ne gibi? Suyu atıyorsunuz toprağa, oradan şeyler çıkıyor. Şey ne diyor onları? Nebatat çıkıyor. Ama size o şeyleri gösteremiyor yani. Siz nebatata kalıyorsunuz. Yani toprağa şey yapmıyorsunuz böyle. Hissetmiyoruz onu. Ama şimdi aynadaki güneşin hem kendisi güneş aynada görünüyor hem de o andaki güzellikleri bize gösteriyor. Şimdi bir insan düşünün ki bu aynaya sahip oluyor, dikkat edin. Aynayı muhafazaya çalışıyor. Ta ki güneş kaybolmasın. Aynadaki güzellikler yok olmasın diye. Evet. Şedid bir hisle onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Aynanın içindeki güzellikler kaybolmasın diye. Ne vakit o ebleh güneş aynanın ölmesiyle ölmedi ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. Ha. Şimdi burada iki tane problem var bizi ilgilendiren. Bir manayı ismi, bir manayı harfi diye İsa'cıları bunu izah ediyor. Yani bir şeyi kendi adına sevmek. İki, bir şeyin sahibi adına sevmek. Mecazi ve hakiki anlasak mesele bitecek. Aynadaki ışık ve güneş hakiki mi, mecazi mi? Aynadaki. Yani aynadaki güzellikler aynanın kendinden mi çıkıyor? Yoksa aynaya başka bir yerden mi geliyor? Başka bir yer. Aynaya başka bir yerden. İşte buna biz mecazi diyoruz. Yani kendine ait değil. Kendi mülkü değil. Kendi malı değil. Kendi icadı değil. Aynanın yani. Aynaya diyoruz ki ey ayna, sende güzelliklerle övünme hakkın yok. Çünkü o ışıklar senin değil. Senin malın değil. Bir yerde kaybolmuş da bulmuş değilsin. Yani sabın tabiriyle. Bir yerde sana var şey, mirasta kalmadı. Biri sana hibe de etmedi. Ya o bütün yeryüzünü ışığıyla ışıklandıran ve renkleriyle renklendiren ve bütün ışıkların sahibi olan bir güneşten geliyor. O doğru mu? Öyleyse senin o sanayete sana emanettir.
Kendimiz için de söyleyebiliriz.
İşte ona geleceğiz. İşte diyor bir insan anlasa ki buradaki güneşin var olması aynanın varlığıyla değil, gökteki güneşin varlığıyladır. Gökteki güneş olmadıktan sonra senin ayna ha olmuş ha olmamış. Madem gökte güneş var, öyleyse aynaya aşık olmana gerek yok. Çevir nazarını, doğrudan doğruya güneşte mi şey var? Niye güneş aynaya minnettar olasın? Ey ayna sen olmasaydın ben ne olurdum diye. Niye aynaya yalvarasın? İşte diyor ne zaman anlasa ki güneş aynanın ölmesiyle ölmediğini. Ayna kırıldı. Vah! Güneşin yok oldu diye ağlasa ne dersiniz siz buna? İşte aynen böyle. Yani misali biraz daha netleştiriyorum ki böyle çok insan var onu anlatmak lazım. Başta biz olmak üzere çok insan var bu şekilde. Aynanın ölmesiyle güneşin ölmediğini. Aynanın kırılmasıyla güneşin kırılmadığını anladığı an evet. Ne vakit o ebleh güneş aynanın ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki aynede görünen güneş, aynadaki güneş aynaya tabi değil. Yani aynadaki görünen güneş aynanın varlığına bağlı değil. Ya bekası ona mütevakkıf değil. Belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Demek ki aynadaki güneşin görünmesini sağlayan gökteki güneştir. Onun hem ışığını, hem ısısını, hem de renklerini her an yansıtıyor. Bir an kesse aynada hiç ışık, renk bir şey kalmayacak. Belki güneştir ki, evet, güneşin bekası onunla değil, belki aynenin hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. Öyleyse güneşin aynada görülmesi aynaya değil, aynada güneşin var olması güneşe bağlıdır. Olur değil mi? Ayna olsun olmasın. Önemli olan aynadaki güneşin neye bağlı olduğunu bilmek. Şimdi bu örneği tatbik edelim. Ey insan, senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynadır. Evet. Biz de öyle acayip bir aynayız. Mesela hayvanlar da aynadır. Allah'ın isimlerini gösteriyorlar. Ama insan kadar acayip bir ayna değildir. Melekler de aynadır Allah'ın esmasına tecelli olmuş, tecelli etmiş orada isimler. Esma, sıfat ve şunat-ı zatiye. Ama insan kadar acayip bir ayna değildir. İnsan, Cenab-ı Hakk'ı bütün esma, sıfat ve şunatıyla gösteren tek varlıktır. Bütün esma, sıfat ve şunatıyla gösteren tek varlık. Mesela bir örnek verin buna anlaşılır. Dünyadaki renkler bir anlayışa göre güneşten geliyormuş. Sarı renkler nereden geliyor? Mesela diyelim papatya rengi nereden geliyor? Güneşten. Papatya bir renk olarak güneşten haber veriyor değil mi? Ama şimdi aynadaki bütün özellikleri gösterebiliyor mu? Ama aynaya koyduğunuz zaman yeryüzündeki bütün ışıkları, bütün renkleri, bütün özellikleri tek tek aynada okuyabilirsiniz. Öyleyse bir yeryüzündeki aynalar en güzel güneşi gösteren nedir diye sorulsa aynadır denildiği gibi demek ki kainatta Cenab-ı Hakk'ın isimlerini en güzel yansıtan, en güzel gösteren nedir diye sorulsa insandır. Ama hangi insan? Peygamberimiz. Tabii. Esas ayna o. Biz de ne kadar ona benzersek o kadar aynamızı parlatıyoruz. Kimimizinki puslu, kimimizinki siyahla boyanmış. O özellik var da göstermeye engellerimiz var. Ne kadar peygamberimize uyarsak ne de imanda, marifette, ahlakta, ubudiyette, takvada, muamelede, hayatın her safhasında ne kadar ona uygunsak o kadar aynamız parlayacak. O kadar Cenab-ı Hakk'ın esmasına mazhariyet ve O mazhariyetimizde başkasına mubsiriyet inşallah olacak. Ya. Şimdi gelelim hakikata. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbeti beka. Ha. Ben de ebedi yaşamak arzusu var. Dikkat edin. Ben bir aynayım. Bana bir şey yansımış. Nedir o? Ebedi var olmak arzusu. Her insanda var mı bu? Var. Ebediyen yaşamak, ebediyen var olmak, ebediyen dostlarımla beraber olmak, ebediyen ayrılmamak. Değil mi? Hayat mesela. Ebediyen hayatım olsun. Görmek, ebediyen görmem olsun. Ya ben artık görmeye bıktım, bundan sonra görmek istemiyorum demez insan. Ebediyen yaşamak, ebediyen hissetmek, ebediyen sevmek. Yani her verilen duygunun ebediyen bizde var olmasını istiyoruz. Gençliğimiz ebedi olsun, ihtiyarlamayalım. Vesaire. Saçlarımız beyazlamasın. O da istediğin gibi hep sabit öyle kalsın, güzel olsun. Demek ki bendeki bu yansıma bir ayna gibi. Bazen biz aynadaki o güzelliğe aşık oluyoruz. Halbuki o aynadaki güzellik aynanın kırılmasıyla gidiyor. Yani insan ölmesiyle bitiyor. İşte önemli olan ayna kırılmadan aynadaki güzelliğin ona ait olmadığını anlamak. Ayna kırıldıktan sonra anladın mı? O zaman zaten iş işten geçmiş oluyor. Demek ki şu ayna kırılmadan önce bundaki tecelli eden o ebedi yaşamak arzusunun buna ait olmadığını, ebedi var olan bir varlıktan tecelli etmiş bir özellik olduğunu anlasa, o zaman sevgisini buna değil, ebedi var olan zata yönlendirecek. Madem sen varsın ve madem sen ebedisin ve madem sen sonsuzsun, öyleyse bu aynada bir daha tecelli ettirirsin. Bu kadar basit. Öyleyse benim var olmamla ebedilik var olmayacak. Ebedi olan zatın varlığıyla bana ebedilik yeniden verilecek. Öyleyse kimi sevmek lazım?
Yaradanı
sevdin mi? Kendini sevmek kolay. Göz, görmek Allah'ın basar isminin bir tecellisidir. O görme sıfatının ebedi görme sıfatı olan Allah'a yönlendirip onun namına baktın mı ebedi göndermiş oluyorsun. Bütün özelliklerimizi buna uygulayabiliriz. Üstad Hazretleri burada ebediyeti vermiş ama biz buna bütün özelliklerimizi tek tek sıralayabiliriz. Ya. O ayine için değil, bakın dikkat edin, insanda bulunan şiddetli bir muhabbeti beka, ebedi var olma sevgisi. Ebedi var olma sevgisi. Demek ki aynayı sevmek için değil, o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil, belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Belahet, yanlış düşünmek, biz ahmaklık diyoruz halk arasında, bir şeyin yanlış düşünmek. Hakikatine değil de yanlış düşünmek anlamına geliyor. Demek ki yanlış anlayışımızdan, yanlış düşüncemizden, yanlış değerlendirmemizden dolayı o aynadaki tecelliyi esas zata vermek gerekirken, onu sevmek gerekirken biz aynaya aşık olmuşuz. Dolayısıyla yönünü değiştirmişiz. Madem öyledir, ya baki entel baki de. Evet, bir cümleyle şuradan üçüncü lemadan okuyayım bu mevzuyu. Evet. Demek ki bize verilen her şey bizde tecelli eden o güzelliklerin sahibini sevmek için verilmiş. Mesela görme özelliği gören, her şeyi gören zatı sevmek için. İşitme özelliği her şeyi işiten zatı bilmek, işitme sıfatını anlamak ve o zatı sevmek için verilmiş. İşte muhabbet, o muhabbeti veren zatı ve Allah'ın Habib ismini, bütün varlıkları seven ismini ve dolayısıyla o zatı sevmek için verilmiş. Herkese bütün bu özellikleri tek tek uygulayarak Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini, sıfatlarını, şuunatını anlayıp sevmeyi elde edebiliriz. İnsanda, insan mahiyeti, camiyeti itibariyle mevzatın ekseriyle alakadardır. Hem insanın mahiyet esması camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet vecedilmiştir. Onun için insanda umum mevzata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Bak demek ki dünyada bir ayna. Onu da seviyor. Kendindeki sevgiyi onlara veriyor. Ayna ya, yansıtıyor sevgiyi sağa sola. İşte çoluk çocuğunu seviyor, eşini seviyor, dünyayı seviyor, baharı seviyor. Elmayı seviyor, armudu seviyor. Bakmayı seviyor, dinlemeyi seviyor, oturmayı seviyor, uyumayı seviyor. Her şeyi seviyor. Sevmediği bir şey yok. Böyle bir muhabbet, koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cenneti bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevzuda durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istadı muhabbet, hadsiz bir cemal bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş, bak gelin, insanda bulunan hadsiz bir muhabbet sevgisi, muhabbet istidadı, kabiliyeti, potansiyeli ne için verilmiş? Hadsiz bir cemal bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş, o insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevzata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Ha. Demek ki mevzattan ayrılma azabı, bir şeyi kaybetme endişesi, mesela hayat bunlardan birisidir. Benim hayatım yok olabilir endişesini çekerken ızdırap çekiyorsa bu ızdırabı çekmesi haktır. Çünkü o sevgi yanlış yerde kullanmış, yanlış yerde kullanmanın cezası olarak da Allah cezasını peşin veriyor. Demek ki dünyadaki hadisatın altında eziliyorsak o ezilmenin cezası bize aittir. Çünkü biz hak etmişiz yanlış yerde kullandığımız için. Ya işte bu kusurdan teberrü edip o fani mahbubattan kat alak etmek, o mahbubları onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubaki hasr muhabbeti ifade eden ya baki entel baki. Evet. Madem öyledir, ya baki entel baki de, yani madem sen varsın ve bakisin, fena ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok. Madem ki bizdeki bütün özellikler maddi manevi, o saray gibi, bütün kainattan, bütün kainata sahip olan bir zat tarafından tek tek seçilmiş, burası saray yapılmış, Allah'ın isimlerinin tecelligahıyız. Öyleyse madem Allah ebedidir, bu ayna kırılsa bile tekrar Cenab-ı Hak o aynada o esmasını tecelli ettirici ebedi bir alem vardır. Öyleyse ben o zatı severim, o zata güvenirim, ona iltica ederim, kurtuluş ondan beklerim ve ne gelirse gelsin başıma gam keder etmem. Dünyada 100 sene kalacağıma 50 sene kalmışım. Hani ümidime yüzmüş de 50 sene kalmışım. Fark etmez. Ebediyet benim ya. Hayat benimle beraber bu bedende 10 sene kalacakmış da 8 sene kalmış. Olsun. Daha güzel bir ampul, daha güzel bir hayat verecek Cenab-ı Hak inşallah. Peki Allah rızası için El Fatiha.